Ayrım 12, sayfa 199. Tasavvuf psikolojisi. İslam kültür coğrafyasına doğan ve birçok noktada Batı mistisizmiyle ortak özelliklere sahip olan tasavvufi yaklaşımın temel amacı insani gelişimdir. Tasavvuf, dinin gelişim fonksiyonu üzerine odaklandığı için tasavvuf psikolojisi ile dini gelişim psikolojisinin birçok ortak paydası vardır. İslami ilimler içerisinde insani gelişimi amaç edinen başka disiplinin bulunmaması onu ayrıcalıklı kılan faktörlerin başına gelmektedir. İnsanı İslam'la ancak kendine özgü bir yöntemle geliştirmeye çalışan tasavvufun sınırları İslam'la başlayıp onunla biter. Bu yüzden tasavvuf ayrı bir din olmadığı gibi İslam'ın alternatif veya ondan başka bir şey de değildir. Ancak tasavvufi yaklaşım yalın bir yapıya sahip olmayıp kendi içinde çeşitli düzey ve dereceler içermektedir. Tasavvufun üç türlü arınmadan ibaret olduğunu belirten İbni Haldun, kurtuluş amacı taşıyan mücadele olarak tanımladığı takva ve vera mücadelesinde şeyhe ihtiyaç olmadığını, bu konuda Allah'ın hükümleri ve sınırlarını bilmenin yeterli olacağını bildirmiştir. Ona göre mükellefler için farz olmasa da peygamberlerin huylarına ve Kur'an ahlakiyle ahlaklanmak olarak tanımlanan istikamet mücadelesinde öğretici bir rehbere ihtiyaç olsa da rehber zarureti yoktur. Çünkü bu makama ait bilgilerin hepsinin kaynağı olan Kur'an ve sünnet herkesin ulaşabileceği uzaklıktadır. Ancak varlığı zaruri olmamakla birlikte manevi gelişmeye rehberlik eden mürşidin bu sürece olumlu katkısı muhakkaktır. İbni Haldun'a göre keşf ve müşahede mücadelesi olarak nitelendirilen nefsi iyileştirme süresince eğitici ve öğretici mürşide ihtiyaç zaruridir. Çünkü bu evrede ölçülerin kalkması istenmekte, ruhani aleme, yer ve göğün melekutuna vakıf olmak hedeflenmektedir. Ona göre din, bütün insanlara açık olmakla birlikte himmet sahipleri için açılmış özel bir yol olan bu mücahede bir nevi hususi bir din mesabesinde olduğundan kendine ait bazı ahkam ve adaba sahiptir. Bu yola tek başına girmek mahsurlu, bu yabani diyarda yalnız kalmak tehlikelidir. Müslüman bireyin yaşadığı dini gelişimi açıklayan tek teorik model tasavvuf olmadığı gibi bütün Müslümanlar da tasavvufu bir intisaba sahip değildir. Ancak İslam kültür coğrafyasında üst düzey dini değişim ve dönüşüm yaşayan bireylerin çoğunun tasavvufla bir şekilde ilişkili olduğu da bir gerçektir. Mutasavvufların kendi bireysel tecrübeleriyle ilgili yapmış olduğu tasvir ve analizler ise dini şuur gelişimin evreleri hakkında zengin bir birikim oluşturmuştur. Tasavvuf, Batı kökenli dini gelişim teorilerinden farklı olarak çocukluk yıllarını atlayarak dini gelişimi yetişkinlik yıllarından başlatır. Çocukluk ve gençlik yıllarını dini gelişim hazırlık evresi olarak kabul eden bu yaklaşıma göre yaşı ne olursa olsun tasavvufa intisap eden birey dini gelişimi sıfıra yakın bir noktadan başlar. İslam dininin mistik veya içe dönük yönünü oluşturan tasavvuf, insanın tabiatla şuursuz bir birlik içinde hayata başlamış olduğunu kabul ederek, onun içinde her şeyi kaybedebileceği muazzam bir alem olduğunu öne sürer. Tasavvufa göre insan, bilincinin gelişimine izin verilmesi halinde mevcut potansiyelinin ve entegre varlığının ihtişamının farkına varır ve yaşamın temel amacına yani birlik şuuruna ulaşabilir. Tasavvufla ilgili tanımlar genellikle sufilerin sosyal durum ve tasavvufa intisap etmeden önceki yaşantılarına göre değiştiği gibi bu yolda kat ettikleri mesafe, mizaç ve eğilimlerine göre de değişir. Örneğin İmam-ı Rabbani'ye göre tasavvuf, ihlası yakalamak için yardımcı bir faktör olarak Müslüman bireyin dini gelişiminde iman ve teslimiyet aşamalarından sonra gelen üçüncü aşama olup dini bilincin belli bir olgunluğa ulaştığı durumu tasvir eder. Ancak günümüzdeki olgusal durum açısından bakıldığında tasavvufa intisap edenlerin dini gelişim açısından daha düşük seviyelerden başlangıç yaptığı dikkat çeker. Tasavvufa göre hayata, tabiatla bilinç dışı bir birlik içine başlayan insan, cennetten düştüğü veya tabiattan koptuğu andan beri yeni bir birlik özlemi içindedir. Tabiattan veya Allah'tan kopuş, bencillik kendini kandırma ve parçalanmaya neden olmuştur. Tasavvufun narsistik eğilimlerle sürekli mücadeleyi öngörmesi bundandır. Erikson teorisindeki çocuğun anneyi güvenli bir bağlanma figürü olarak algılayamaması veya onu kaybetmekten doğan temel kaygı, tasavvufta ruhların Allah'la birlikte olduğu Eles Bezmi'nden, parantez içinde ruhlar şöleni, ayrılıştan kaynaklanır. Tasavvuftaki bilinç dışı kuvvetler, Freud psikanalizindeki insanın hoşlanmadığı ve bastırmak istediği her şey kendisine attığı psikolojik çöplük değildir. Onlar yangın verimli bir psikolojik coğrafyaya benzettiği ve bilincin onu keşfetmek zorunda olduğu kolektif bilinçaltını da içerir. Tasavvufa göre manevi gelişim yolunda insan kendi yaşantısını da aşarak insani, manevi ve evrensel hallerinin yanında varlığın hayvani, nebati ve inorganik hallerini de ekler. Bilinci bir fincana, bilinç dışını ise bir okyanusa benzeten sufiler, okyanusun fincana sığmasını, bireyin fincan gibi olmasına rağmen tabiatla birlikte herkesin bir okyanus gibi olmasıyla açıklar. Benliğini özgürleştirerek fincanın sınırlarından kurtulan birey, yeniden varoluş okyanusu ile yek vücut olur. Sufiler okyanusa düştüğünde damlalık vasfını kaybetmiş gibi görünse de okyanusa düşen damlanın aslında onun kalıcılığını kazandığını düşünürler. İnsanı alemin küçültülmüş bir modeli olarak ele alan tasavvufa göre insan aklı hayatın temel amacını keşfetmeye yardım etse de varoluş sorununu tek başına çözemez. Bu bağlamda bilişsel kapasite ile gerçek benlik, akıl ve sezgi, ben ve ben olmayan arasında bir zıtlık bulunur. Belli bir farkındalık düzeyine ulaştığında olduğu şeyin olabileceği şey olmadığını sezgisel olarak hisseden birey, daha derin bir güvenlik alanının varlığına yönelik fikre sahip olsa da bildiği ölçüler onun buraya ulaşmasını engeller. Zira günübirlik toplumsal hayattan beslenen başat bir ego, ister sesi kolaylıkla boğarak evrensel benliğin gelişimini ketleyebilir. Tasavvufun temel amacı ise gerçek benliğe ulaşma, insanın kamil olma ve veya en azından bunun mücadelesini vermedir. Zor bir süreci beraberine getiren bu yolculukta insanın işini zorlaştıran zihinsel bloklar, engeller ve örtüler aşıldığında birey kainatın aynısı haline gelir. Gazali, insan ruhunu kendisine dışarıdan beş nehir akan bir havuza benzetmiştir. Bazen temiz, bazen ise bulanık akan bu nehirler, bir müddet sonra havuzun dibinde bir balçık tabakasının oluşmasına neden olur. Balçıkları temizlemek isteyen insanın öncelikle yapması gereken şey, havuzda akan nehirlerin yolunu kapatması, daha sonra da bir aletle bu balçığı karıştırıp dibinden hareket ettirmesi ve havuzdan dışarıya atmasıdır. Aksi halde havuza akacak saf suyun safiyetini muhafaza etmesi mümkün değildir. Tasavvuf geleneği, ruhun asıl yerinin cennet olduğunu kabul eder. Bu durum yangın arketiplerine benzer bir şekilde her ruhta gizli bir ilksel düşünce olarak kabul edilir. Ruhun metafizik veya kozmik düzenden ayırmayan tasavvuf psikolojisi sadece belirli patolojik durumlardan kurtuluşu değil, tüm koşul ve çıkmazlardan kurtuluşu müjdeleyen bir metafizik psikoloji için temel oluşturur. Sufi yolculuğunda kainat dışsal bir nesne değil, hakikat arayıcısının onunla birlikte seyahat ettiği ve onunla bütünleşeceği şeydir. Zira alem bireyin farkındalığını artıran ve nihai benliğe ulaşma yolunda onun elinde tutan bir yardımcıdır. İlk sufiler, Kur'an'da belirtilen asli Müslüman niteliklerinin peşinde olmasına rağmen Hallacı Mansur'la başlayıp Feruddin-i Attar ile son noktasına ulaşan 9. asır sufileri arzu nesnesi olarak Allah imajını seçmiştir. Daha sonra bazı sufiler ise kendilerine aşkı maksut edinip onunla özleşmiştir. Seven sevili ilişkisi bağlamında ifade edilmeye başlayan tasavvufta amaç sevgiliye olabildiğince yakın olmaktır. Temel tasavvufi kavramlar: fena ve beka. Tasavvuf yere nefisten ve sosyal benlikten kurtulma manasına gelen fena, evrensel benlikle bütünleşme yani kendi bütünlüğünü kazanma manasına gelen bekadan ibaret, iç içe girmiş iki psikolojik adımda özetlenebilir. Fena bilinen benliğin yok olup gitmesi, beka ise kozmik benden yeniden doğuş demektir. Büsbütün yok olmak, hiçe karışmak anlamına gelmeyen fena, Allah'a yakınlaşmanın en ileri derecesidir. Bu yakınlaşma o kadar ileri boyuta varır ki sanki insanın yerine Allah kaim olur. Nisekin bir hadisi kutside, ben kulumu sevince onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum buyurulmuştur. İbn-i Arabi'ye göre hadiste bahsedilen durumu hasıl etmek Allah'ı bilmenin şartı konumundadır. Ancak Allah sadece kendisiyle bilinebilir. Fena süreciyle bilinen benliğini fesfeden sufi, Beka süreciyle kozmik benlikte yeniden doğar. Fena mevcut benden kurtuluşu sembolize ederken, beka kişiliğin saklı yanlarına ışık tutarak yeni bir ben oluşturma sürecini ifade eder. Fena ve beka süreci pratik anlamıyla bilinci kurgu, yalan ve ideallerden, kalbi hırs, kıskançlık ve öfkeden temizlenmeyi ifade eder. Bu suretle kalp veya bilişsel hissel gerçekliğini yansıtan bir ayna niteliğini yeniden kazanır. Tasavvufta bu yolculuğa namzet olanlara mürit, yolculuğa koyulana ise salik denir. Fena halinden sanki dünyanın bütün ağırlıklarının üstünden kalktığını hisseden salik, zihninin sakinleştiğini, algısının güçlendiğini, içindeki ve dışındaki gaybi ritmin farkına vardığını, ister çatışmaların azalıp güven hissinin arttığını ve bir nevi nura dönüştüğünü hisseder. Bu durumda ona eşlik eden diğer özellikle ise sessiz bir sürür, derin bir şevk, artmış duyarlılık, gelecekteki olayların keşif ve bütünlük algısıdır. Mürit ve mürşit. Tasavvufta en kritik aktör, insanların manevi gelişimine rehberlik eden bireylerdir. Kendilerine pir, şeyh, üstad, mürşit ve benzeri gibi unvanlar verilen manevi gelişim danışmanları, davranışsal ve zihinsel değişimden geçerek kendisini aşması konusunda salike yardımcı olan yol arkadaşlarıdır. Mürşit veya şeyhler tıpkı bir anne veya babanın evlatlarını terbiye edip yetiştirmesi gibi müritlerini terbiye edip yetiştirir. Bundan ötürü müritler şeyhlerine manevi baba ve ata nazarıyla, şeyhler de müritlerine manevi evlatları nazarıyla bakar. Tasavvufa intisap etmek isteyen müritle bir görüşme yapan şeyh, ondan motivasyon biçimi, istiracı ve istirapları, rüyaları ve geçmiş yaşantıları konusunda bilgiler alır. Onu hemen kabul etmeyen üstad, kendisine sabır, arınma ve iç gözlem tavsiye ederek çeşitli denemelerle kişiliğinin gücünü, adanışının yoğunluğunu ve teslimiyetinin samimiyetini sınar. Yunus Emre'nin Tapduk Emre'nin kapısında yıllarca odun taşıması bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yaşantısıyla öğrencilerine yol gösteren bir üstadla ilişki, yola yeni koyulan sahilikle yeni bir oluş duygusu vererek onda yeni bir bilinç geliştirir. Usta çırak etkisi şeklinde gelişen bu etkileşimle birlikte çırak dünyanın karmasından çıkıp ustanın manevi vali ve korunmasını sağladığı huzura sığınır. Ancak bu sonucun ortaya çıkması iki şarta bağlıdır. Bunlardan birincisi salikin yaşantı, korku ve kaygılarını dile getirdiği itiraflardır. Üstad bu itirafları kılavuzluk eder ve ıstıraptan nasıl kurtulabileceğini gösterir. Mürşit öğrencilerin hepsine aynı yöntemi uygulamaz. Müritlerini son derece iyi tanıttığı için onların her birinin gelişim düzeyini saptayan üstad, onların gündelik yaşam sorunlarını teşhis eder ve daha ileri bir merhaleye ulaşmaları konusunda onları özendirir. Salikin üstadla ilişkisinde yeni bir bilinç geliştirmesinin ikinci şartı, ona olan sadakattir. Kendisinin henüz başına bulunduğu yola, ustanın birçok kez kat etmiş olması çırakta mürşide yönelik güven ve sadakat duygularını besler. Mürşit aynı zamanda mürit için ileride kendisi gibi olabileceği bir modeldir. Mürit, bir emre itaat edenden çok gelişimsel değişikliklere açık olan taraftır. O, kendini ne kadar aşarsa mürşide o kadar az ihtiyaç duyar. Mürşidin müride inşaadı, yeniden doğuşu hasıl etmek içindir. Nitekim tasavvufun mülk alemi olan bu alemden melekut alemine yeniden doğuş süreci olarak tanımlayan sufilere ikinci bir doğum daha vardır. Yolu yürüyecek olan mürdin kendisidir. Bir kutbuyla Allah'a, diğer kutbuyla insana bağlı olan mürşit, insana bağlı kutbuyla mürdin tutar ve onu sonsuza bağlı kutbuna yani Allah'a ulaştırır. Tasavvufta rüyalara oldukça önem atfedilir. Onlar devam eden manevi gelişim süresince genellikle Allah'ın işaretleri olarak yorumlanır. Ruh, kalp ve nefs. Ruh, kalp ve nefs tasavvufun en önemli kavramlarını oluşturur. Ruh, mahiyeti konusunda semavi olarak pek fazla bilgi verilmediği gibi, insani tecessüsler sonucunda hakkında önemli bir bilgiye ulaşılamayan, melekler cinsinden temiz, saf bir cevherdir. Bu özelliğin kaynağı Allah'a dayanır. Zira Kur'an'da Allah, insanları kendi ruhundan üflediğinden bahseder. Ancak ruhun maddeyle birleşmesi, bir değişim sürecine girmesine neden olmuştur. bedenle birleşmesi saflığını kaybetmesine, bulanarak kararmasına neden olmuştur. İlk mutasavvıflar ruhun bu haline nefs demiştir. Onlara göre nefs ruhtan ayrı bir şey değildir. Sadece ruhun daha alt düzeydeki bir halini yansıtır. Üste doğru gidildikçe nefsin safiyet kazandığını düşünen sufiler her dereceyi manevi gelişim yolculuğuna bir makam sayarak ruhun geçirmiş olduğu gelişim evreleri ayırmıştır. Ancak bu ayrımın az da olsa farklılıklar gösterir. Ruhun geçirmiş olduğu değişim süreci tasavvufta 7 evreyle klasikleşmiş olsa da bazı erken dönem sufiler bu evrelerin sayısının daha az olduğunu öne sürmüştür. Daha sonraki sufilere göre maddeden mücerret yüksek bir cevher halindeyken insan ruhunun maddeyle birleşmesi onun üzerine 7 perdenin inmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhun üzerine çekilen perdenin her biri nefsin bir derecesi sayılmıştır. Perdelerden her biri kalktıkça ruha manevi alemden ışıklar sızar. Emmare örtüsü en kuvvetli örtü olup ruh üzerindeki bu örtü kaldırmadan ilahi nurdan hiç istifade edemez. Perde sayısı azaldıkça nefs saflaşır, bütün perdeler kalktığı nezi ruh nura boğulur. Bazı mutasavvıflar kalbin ruhun bir hali olduğunu düşürür. Ancak çoğunluğa göre kalp ruhsal aygıtsa bir bölüm veya bir merkezdir. O, entelektüel sezgiyle ilişkili ilahi ışığın tahtıdır. Bu özellikle kendisine ilahi bilgiye ulaşılan yegane faktördür. İnsanın aklıyla Allah'ı tam olarak algılamasının mümkün olmadığını belirten Gazali, insanın en üstün ve en değerli organ olarak gördüğü kalbin, yaratılış gayesinin gücü nispetinde Allah'ı tanımak olduğunu bildirmiştir. Gazali, aynı özellikleri ruha da yükleyerek kalbin ruhun bir durumu olduğunu ileri süren görüşe yaklaşır. Bir ismi de gönül olan kalp, Allah bilgisi için yaratılmıştır. Ancak Allah'ın yarattığı eserler anlaşılmadan Allah bilgisi mümkün değildir. Allah'ın eserleri ise ruhun memleketi olan bedenin beş duyu organı vasıtasıyla anlaşılabilir. Kalbi parıldayan bir aynaya benzeyen Gazali'ye göre sıkıntılı işler bu aynayı bir duman gibi kaplar. Bu duman Allah ile insanın arasında bir perde inmesine neden olur ve insan gerçek benliğini göremez hale gelir. Kalp, bilinç dışında insanları evrensel gerçeklikle buluşturan bölümü yani en üst seviyesidir. İnsanın tüm entelektüel gelişim ve yaşantısı bilgiye basamak oluşturur. Anlık rasyonel ve bilgisayar bilgiye aşan kalbin bilgisi zihin ve bedeni ikililiklerden kurtarır. Kalp, duygu ve düşünce süreçleriyle dini değerler ve insanın varoluşsal arzusu arasında bir katalizör fonksiyonu görür. O, huzursuz ruhu geniş hakikat okyanusuna taşıyan bir ırmak işlevi görür. Tasavvufta kalp gözü ifadesinin sıklıkla kullanılması ve kalplerin uyanıklığından veya körlüğünden bahsedilmesi, kalbin entelektüel sezgi olarak tanımlanabilecek bir fonksiyona işaret eder. Kalp, tefekkür ve zikirle uyanır ve görüşü keskinleşir. Nefs, ruh kavramından farklı bir gerçekliğe işaret eder. O daha çok kişilik, benlik veya kendilik, ya da kişilik gelişim aşamalarına yakın anlamlarda kullanılır. Nefs kavramının tek başına kullanımı genellikle hayvani nefse işaret eder. O, hemen bütün sufilerce kurnaz, hilekar, iblis tarafından yönlendirilen ve ihtiras üreticisi olarak tanımlanmıştır. Şehvetiyle aklın zekasını ve kalbin merhametini çalan nefs, insanı hayatta manevi amaçlar peşinde koşmaya zorlayan ve gelişimden mahrum bırakan ana idoldür. Sufiler nefse öldürmek veya yok etmek amacıyla değil, onu ıslah etmek ve enerjinin ruhsal manevi büyümeyi yönlendirmek amacıyla yaklaşır. Hal ve makam. Tasavvufta salikin girmiş olduğu gelişim süresince yaşadığı psikolojik duyguları ve karşılaştığı ruhsal durumları hal, ruhsal durumların istikrar kazanmış biçimine ise makam denir. Emek ve gayretle kazanılan makamların hiyerarşik bir yapısı olup bir sonraki makam bir öncekinin kazanımlarını da içerir. Son derece dinamik bir özellik raz eden manevi gelişim süresince hiçbir makamın garantisi yoktur. Makamdan aşağı düşen sufilerin tekrar eski makamlarına yükselmesi ve gelişime devam etmesi göstereceği çaba ve gayrete bağlıdır. Dünyasal seyahatin ara istasyonlarına benzeyen makamlar, yanında haller, sefer boyunca karşılaşılan sürpriz ve riskleri ifade eder. Herhangi bir makamın kendisine çok meşgul olması, kibir üreterek gelişimin önüne tıkayabilir. İnsan için iki doğumdan bahseden sufiler, ilk doğumdan 20'li yaşlara kadar bedensel ve zihinsel kabiliyetlerin yeterli düzeye ulaşmasını kasteder. İnsanın dış dünya ve günlük hayatla ilgili bilgileri, bu dönemde kazanması gerekir. İkinci 20 yıl ise manevi olgunluğu tamamlanması ve ikinci doğuma hazır hale gelinmesi gereken zaman dilimidir. Bu tür bilinç değişikliği şeklinde gerçekleşen ruhsal ve manevi gelişim başlangıcı yeni bir yaşam işaretinin farkına varmayla başlar. Bir çeşit uyanıklık hali olan bu durum bir anda oluşabileceği gibi zaman içinde yavaş yavaş da gelişebilir. Uyanıklığın tek başına yeterli olmadığı bu sürece salikin geçmişteki yanlış davranışlarından pişman olması ve onları terk etmesini gerektiren tövbe süreci izler. Dini gelişim aşamaları. 1. Tövbe evresi. Manevi gelişimin başlangıç aşaması olan tövbe, bireyin kötü huylardan, dinin ruhuna uymayan davranışlardan vazgeçmesini ifade eder. Yeniden uyanış cehalet ve amaçsızlıktan yola geri dönüş olan tövbe, psikolojik diliyle ifade edilecek olursa, dürtüsel davranışlar ve yasaklanmış arzu için af dilemek anlamına gelir. İstikameti Allah'a doğrulmak olan tövbe, sufilere göre binlerce kez bozmuş olsa bile, mutsuzluğa düşmeye gerek yoktur. Tövbe süresince iç dünyasında bir boşluk isteyen birey, varoluş nedenini ve değerlerini sorguladığı bilinç arayışına girer. Gerçekliğe geri dönüş olan tövbenin çevresi bulunur. Bunlardan birisi işlenen günahlardan suçluluk duymak ve pişmanlık istemektir. İkinci evre olumsuz davranışları terk etmektir. Üçüncü aşama, bireyin eski olumsuz davranışları terkte istikrar sağlamasıdır. Tövbe sadece günahları bırakmak değil, geçmiş telafi etmeyi de gerektirir. Çünkü günahlar kalp aynasının kararmasına neden olur. Kötülüğe teşvik eden nefsin, parantez içinde nefsi emmare tetiklemesiyle işlenen günahlardan hissedilen pişmanlık sonucuna gerçekleştiği için bu evreye eşlik eden nefs mertebesi nefsi emmaredir. Manevi gelişimin bu ilk aşamasında insan içindeki hayvanın duysal gazabi kuvvetleri veya idin seksüel ve saldırgan güdüleri dikkatle izlenmeli ve bunların enerjisi yapıcı bir kanala yönlendirilmelidir. Kendini gözleme ve inceleme süreci olan ve kararlı bir pratik gerektiren tövbenin bu özellikleri aynı zamanda eski psikoterapinin önemli vehçeleri olarak kabul edilir. 2. Vera evresi. Vera günahlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmak anlamına gelir. Sufiler suyun pislikleri temizlediği gibi Vera'nın da kalbin kim ve pisliğini temizlediğini düşünür. Akıl ve zeka yanında insanların hayvandan ayıran diğer bir özellik olarak kabul eden nefsi levvame, parantez içine kendini kınayan nefs, bu evreye eşlik eden nefs mertebesidir. Bireyin bir önceki aşamadan getirdiği ve bu evrede daha bir aktifleşen suçluluk duyguları bir kokis uyandırarak onu bu bahşeylere karşı daha ihtiyatlı yaklaşıma iter. Bir tür yüksek düzeyli ihtiyat olarak ifade edilebilecek Vera'nın manevi gelişime olan en büyük katkısı mal ve mevki ihtirasını zayıflatmasıdır. Böylece Vera'nın etkisi insanlar arasında ihtilaf, kin, nefret ve düşmanlık gibi duyguların zayıflaması ve emanetlerin ehline verilmesiyle daha çok sosyal alanlarda görülür. İhtiraslarından bir bir kurtulduğu için Vera sahibinin yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmesi daha kolay hale gelir. Hazreti Ömer'in şahsi işlerinde devlet mumunu kullanmaktan kaçınması Vera evresine örnek olabilir. Vera evresinde korku duygusuna karşılık ortaya çıkan ümit hissi, benliğin sıkıntı ve çalışkanlıklarından özgürleşmesinin mümkün olduğunu olan inancını besler. Bu aşamada salik, umudu korkuyla birlikte yaşayarak korkuyla ümit arasında salınmaya başlar. Önemli ego işlevlerinden biri olan ümit, insanın düş kırıklarına katlanıp arzu ve isteklerini ertelebilmesini, gerçekliği iyi tartmasını sağlayarak onu geleceğe hazırlar. Kişilik gelişimini ketleyip ciddi psikolojik bozukluklara neden olan arzulara yatırılan enerji, mutasavvıflarca ümit için bir yakıt, dönüştürücü bir faktör olarak kullanılmak istenir. Kendilerini korkuya teslim etmemeleri gerektiğinin farkında olan sufilere göre yoğun korku, fobiler, ketlenmeler, korkaklık, tembellik, kararsızlık, zihnin ve ruhun felce uğraması gibi bazı durumlara neden olabilir. Korkuyla doğrudan yüzleşen ve onun ürettiği enerjiyi ruhsal evrim için yapıcı bir şekilde kullanmaya çalışan sufiler bir taraftan kendilerini bu duyguyu yaşama konusunda serbest bırakırken diğer taraftan ona hakim olmanın yönetimini bulmaya çalışır. 3. Zuhd evresi. Zuhd yoksulluk demek değildir. O en geniş anlamıyla insanın sonsuzluğuna yardımcı olmayan her şeyi terk etmesini ifade eder. Zühd evresinde önemli olan insanın bir şeylere sahip olması değil, şeylerin insanlara sahip olmamasıdır. Buna göre zenginlik kadar fakirlik de insani zühtten koparabilir. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber, Allah'ım hem zenginlik fitnesinin şerrinden hem de fakirlik fitnesinden sana sığınırım şeklinde dua etmiştir. Buna göre zühd, adi şeyler yemek, yırtık ve yamalı elbiseler giymek değil, hırstan sıyrılmaktır. İnsan mal sahibi olmasına rağmen zahit olabileceği gibi, fakir olmasına rağmen zahit olmayabilir. Zühd aşaması çocuksu yanılsama ve yaşantıların terk edildiği ister bir dönüşme işaret eder. Salik bu arada dürtüsel istek ve bencil arzularının sürekli farkında olmak ve onları bastırmak yerine bunları kademeli olarak ıslah ederek etkisizleştirmeyi amaçlar. Zühd evresi, batılı psikoterapilerde olgunluk ve kişilik bütünleşmesi evrelerine tekabül eder. Kendisine ve başkalarına biraz uzaktan bakmayı deneyen salik, böyle de benliğin eski yanılsamalarından derece derece kurtararak gerçeğin ışığında kendi güç ve sınırlılıklarının farkına varır. Bu yüzden zühd evresi, gelişimi engelleyen alışkanlık, davranış ve semptomlardan kurtulmayı ifade eder. Yanılsamaların ani kaybı, umutsuzluk ve depresyon durumlarını beraberine getirebileceği gibi onlardan tedricen kurtulmak, üzüntü ve çaresizlik duygularını aktifleştirebilir. Ancak onlardan kurtulmak, narsistik, travmatik, nevrotik ve çatlanmış davranışlardan kurtulmak anlamına gelir. Zühd çevresine eşlik eden nefs, ilhama mazhar olmuş nefs anlamına gelen nefs-i mülhimedir. İlhama mazhar olan şuur, eski verimsiz halin aksine daha yüksek bir seviyede çalışmaya başlar. Tasavvufun ilk şekli olan zühd, kuvvetli bir riyade meselesi olmakla birlikte sadece bireysel bir yönelim değildir. Zühdün sosyal yönde bulunmaktadır. Zira başkalarında gördüğü bir kötülüğü açıklamak ve onun ortada kalkması için önlem alarak halkı bu olumsuzluklardan korumak zahidin görevleri arasındadır. En önemli göstergesi maddesel kayıplara takılıp kalmamak olan zühd, Kur'an'da duygusal aşırılıklardan uzak durması anlamında kullanılmıştır. Allah ve peygamber sevgisi, zihni Allah düşüncesini ketleyen bütün faktörlerden arındıran, zühd sayesinde gerçekleşir. Zühd, alışkanlıklar, savunmacı tutumlar ve yanıltıcı düşünceler üzerine bir kas çalışmadır. Bu kas ile bilinç dışının set vurulmamış enerjilerine ulaşan salik, bu enerjiyi nefs-i mülhime ile yaşar ve ifade eder. İlhama mazhar olan nefs, bu evrede salike dünyevi gerçekliğin sınırlı ve kısıtlamalarını aşma imkanı sağlar. Böylece iç benliğin kentlenmeleri, zaman, mekan ve kültürün baskıları aşılarak hikmet ve bilgelik söze dökülür. Sufilerin geçirmiş olduğu bu yolculuğu şiirsel öyküler ve kıssalarla yaratıcı bir şekilde ifade etmesi bundandır. 4. Fakr evresi. Fakr, manevi gelişim süresince salikin kendinden bir varlık görmemesi, her şeyi Allah'a icra ederek şahsının, davranışlarını ve makamının onun lütfu olduğunu hissetmesidir. Bu arada bulunanlar sayısı mal ve mülke sahip olsalar da onlara gönül bağlamaz, gerçek sahiplerini düşünerek kendilerini fakir sayarlar. Allah'tan başka hiçbir şey meyil ve muhabbetin kalmamasıyla ulaşılan fakirlik evresi esasen tasavvufa göre insanın en gerçek sıfatıdır. Çünkü asıl varlığın başkasına bağlı ve dayalı olanının zengin olması mümkün değildir. Bu haliyle fakr olabildiğince mütevazilik içerir. Fakr bir taraftan maddeleşmeyi ifade ederken diğer taraftan Allah'tan başkasına minnet etmemek şeklinde sağlam bir duruş da ortaya koyar. Allah'tan başkasına ihtiyaç duyulmayan fakr hali bu özelliğini arzu ve isteklerinden kurtuluşu sembolize eder. Birçok gelenek ruhsal ve manevi gelişimde dünyevi ağırlıklardan kurtulmanın önemini vurgular. Tasavvuf ise bu evreye takılıp kalmamasıyla diğer manevi geleneklerden ayrılır. Zira diğer evrelerde olduğu gibi fakirlik konusunda aşırı uğraş, salikin bütünleşme çabasında ona bir ayak bağı olabilir. Fakr evresine eşlik eden nefsi mutmainne, tatmin olmuş nefs anlamına gelir. Daha önce sahip olmak ya da olmamak, mülk edinmek veya edinmemek arasında çatışma yaşayan salik, nefsi mütmainne aşamasına gelince bir iş dünya ve emniyet hisseder. Zira tatmin olmuş nefs, ister çalışmalardan, dünyevi bağlamlardan ve sahip olma eğiliminden kurtularak hayatın ve varoluşun görünmez ritmine yaklaşmıştır. Sufiler riyazetten veya çile çekmekten yana değildir. Nitekim salikin bu dünyadan el etek çekmeden özgürleşmeyi başarabilmesi gerekir. Nakşibendlik bu durumu halk içinde halkla beraber olmak manasına gelen halvet der encümen kalıbıyla sembolleştirmiştir. Gerçek yoksulluk ve fakir halin göstergesi bireyin dünyasında manevi nesneleri algılama biçiminde meydana gelir. Zira o daha fazla edinme arzusuna ve mevki kaygısına köle olmadığı müddetçe fakirdir. Fromm kendisini bireysel özünü geliştirerek kendisini tanımlamak yerine sahip olduğu nesnelerle tanımlamaya çalışan modern insanı yegane sahip olduğu biçiminin tüketim olmasıyla eleştirmiştir. Tasavvuf ise sahip olmaya gelişim için bir engel kabul ettiği için dışlamış ve bireysel özü geliştirmeye yani olmaya odaklanmıştır. 5. Sabır evresi. Hiçbir şekilde tembellik, beceriksizlik, acizlik, miskinlik ve ihtimal olmayan sabır, problem çözümünde elden gelen çabanın sarf edilmesini gerektirir. Manevi gelişimde bir evre, parantez içinde makam olmasının yanında daha az gelişim evreleri için bir hal olan sabır, aynı zamanda nefis terbiyesinin önemli unsurlarından birisidir. Son derece olumsuz şartları ve şikayet etmeksizin metanetle karşılamak anlamına gelen sabır, nefse hazır veren şeylerden uzaklaşmak anlamını da içerir. Sabır evresine ulaşan bireyler şiddetli olumsuzluklarla karşılaştıkları zaman bu durumu kendilerine olaylar arkasındaki gerçek faktöre teslim ederek aşmaya çalışır. Böylece kader inancını aktive eden sabır aynı zamanda nefsin kışkırtmalarına karşı mücadelenin en önemli şartıdır. Zira o olumsuzlukları kabullenmenin yanı sıra dini yasaklardan kaçınma ve pozitif davranışlarda istikrar da gerektirir. Birçok insan hemen her gün maddi manevi çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya gelmekte ve bunlar arasında üstesinden gelemediği şeylerle de karşılaşmaktadır. Sabır çok boyutlu düşünceyi besleyerek bir taraftan problem çözme sürecine katkı sağlarken diğer taraftan kişilik gelişimine de olumlu bir şekilde yansır. Sabrın daha büyük bir dert ve üzüntüyle karşılaşmadığı için bir şükür manası taşıması ise bireyi yeni gelişimler için daha cesaretli hale getirir. Sabrın bilişsel, duygusal ve bilinç düzeylerde yaşanan psikolojik bir süreç özellikleri yanında psikolojik süreçleri aşan manevi bir boyutu da vardır. Sufle ister sabır yaşantısı üzerine odaklanarak yıkıcı güdülerini dizginlemek ister. Bu güçlerin sabır yardımıyla bütünleşmiş bir aşk enerjisine dönüştürmesi ise sahneki iç huzur ve ahengini artırır. Razı olmuş nefs anlamına gelen nefsi raziyenin eşlik ettiği bu evrenin yaşanması kendisine hazırlık özelliği taşıyan fakr evresinden daha zordur. Çünkü sabır fakirden bir bilinç evresidir. Sessizlik sabrın davranışa yansıyan yöndür. İster sessizlik ise daha fazla kişilik bütünleşmesini sağlayan güçlü psikolojik bir kuvvettir. 6. Tevekkül evresi. Tevekkül Allah'a mutlak güven anlamına gelir. Son duraktan bir önceki aşama olan bu evreye ulaşmak her ne kadar ulaşması zor da olsa da imkansız değildir. Salik, nefsi merziyenin eşlik ettiği bu evrede bütün gücü nefsinde bulmak yerine Allah'ın her şeyin üstünde hüküm ve egemenlik sahibi olduğunu hisseder. Tevekkül, davranışı reddetmek değil, salikin sınırsız bir kuvvetle beslendiğine inanmasıdır. Bireyin davranışı terk etmeye değil, daha kararlı ve gayretli olmaya iten bu durum, onda büyük bir iç zenginliği ve atılım coşkusu oluşturur. Sebeplerin terki anlamına gelmeyen tevekkül durumunda salik sebepleri sayılır. Ancak onlara değil Allah'a güvenir. Zira sebeplere güvenen onlara kul olmakla karşı karşıyadır. Sebepleri yerine getirir. Sonucu Allah'tan bekleyen ise ondan başkasına kul olmaz. Hazreti Peygamber daima sebepleri yerine getirerek bu konuda ümmetine model olmuştur. Örneğin hicret etmeden önce ailesinin bir yıllık yiyeceğini biriktirmiş, hicret sırasında ise kendilerine yol göstermesi için müşrik bir kılavuz tutmuştur. Sebeplere sarıldıktan sonra başlayan tevekkül, kalbin Allah'a güvenini güçlendirdiğinden ruh sağlığını koruyan bir işleve sahiptir. Kendi içinde 3 aşaması bulunan tevekkülün, 1. aşaması salikin Allah'ın kefalet ve yardımına güvenmesi, güvendiği birisine önemli bir iş havale eden birisine benzer. Ona güvenir ancak işi bizzat kendisinin yapmasının daha iyi olacağını düşünür. İkinci aşamada bireyin durumu küçük bir çocuğun annesiyle ilişkisine benzer. Çocuk annesinden başka birini tanımaz ve ondan başkasına güvenmez. Onu gördüğü zaman eteğini yapışır ve o olmadığı durumlarda başına bir şey gelmesi haline vay anam diye feryat eder. Çünkü o annesinin kefaretine, korunmasına ve şefkatine her şeyden çok güvenmektedir. Bu aşama ile önceki aşama arasındaki fark, birinci aşamadaki tevekkülde bir türlü zorlama olmasıdır. Zira tevekkül eden eylemi görmekte ve bilmektedir. Bu durum ise kalbi az da olsa yalnız tevekkül ettiğini düşünmekten alıkoymaktadır. Halbuki ikinci aşamada tevekkül doğrudan tecrübeye dönüştüğünden, mütevekkil tevekkül ettiğinin farkına bile varmaz. Tevekkülün son aşamasında ise salik, bütün davranışlarında ölünün yıkayıcısına teslim olması gibi Allah'a teslim olduğunu hisseder. Kendisini Allah'ın kudretinin, ilminin ve iradesinin aktığı bir kanal olarak duyumsayan Salik'in durumu, ağlamasa da annesinin kendisine bakacağını, eteğini yapışması ya da kendisinin kucağına alacağını bilen çocuğa benzer. Bu düzeyde Allah'ın kerem ve nihayetine, istemeden vereceğine tam bir güven hasıl olduğunda artık ondan bir şey istemez. 7. Rıza evresi. İnsanın gelişimi son aşaması olarak kabul edilen rıza, kanaat, içsel kabul, uzlaşma, derin bir içsel tatmin ve hoşnutluk anlamlarına gelir. Rıza evresine eşlik eden nefs, arınmış ve kemale ermiş anlamına gelen nefs-i kamiledir. Bu evreye varan sufiye ise bütünleşmiş, kemale ermiş insan manasına gelen insan-ı kamil denir. Bu evreye ulaşan insan artık bir şeye sahip olmakla zenginleşmeyeceği gibi herhangi bir şeyi kaybetmekle de yoksunlaşmaz. Onlar için her iki durum arasında fark yoktur. Kamil insanlar, kainatta ikilik, çelişki, kötülük, çirkinlik, acı ve gam görmedikleri gibi Allah'ın irade ve yazgısına mutlak bir teslimiyetle rıza gösterirler. Gelişim evrelerini birer birer geçerek bu evreye gelen salikin bireyselliğinin tabakalarından sıyrılarak kendini Allah'la birlikte algılayıp onun takdirine erilmiş hissetmesi fena kavramıyla ifade edilir. Fena, benlikten kurtulmanın en yüksek biçimidir. Tasavvufi kimliğin zaman zaman negatif değerlendirmesinin nedenlerinden biri fena halini hiçlik şeklinde çalıştığını anlamdır. Burada kimliği yolsuzlaştıran faktör bireysel inisiyatifin terk ettiği gözüküyorsa da aslında böyle değildir. Çünkü bu evde bireyin kendi görüş ve algısı Allah'ınkiyle o kadar yakınlaşmıştır ki bu ikisi arasında fark belirsizleşmiştir. Bu durum yan psikolojisinde Tanrı arketipinin tecrübe edilmesini andırır. Zira Tanrı ve kendilik arasında varsayılan özdeşliğin metafizik açıdan değil, onları ortaya çıkaran imgelerin tecrübe özelliğinden kaynaklandığına dikkat çeken Young, bireyin kendisine psikik varlığın derinliklerinde mevcut bir arketip olarak sunulan Tanrı'yı birlik ve bütünlüğün Tanrısı olarak algıladığını belirtmiştir. Nitekim ona göre Tanrı'nın ani ve fenomenal tecrübesi onun varlığını sorgulanamaz, psikik bir gerçeklik olarak garanti etmekte ve imge bireyin arketipal kendiliğinin tecrübesinden ayırt edilememektedir. Bu yüzden Tanrı'nın bireyin dışınsal tamamen öteki insandan ve diğer varlıklardan farklı veya bütünlüğüyle insanı durumların ötesinde bir varlık olarak algılaması mümkün değildir. Derin bir içsel tatmin, adanmış bir aşk, diğerlerine karşı empati, samimiyet ve insanlığa sürekli hizmet rızanın görünümleridir. Hayatın olduğu gibi kabul edilmesi olan rıza, bir damlanın okyanusa katılması gibi sufinin de varoluşun ritmine katılması haldir. Bu evrede benliğinin geçmişin alışkanlıklarından ve geleceğin arzu ve kaynaklıklarından kurtulan birey herhangi bir birim zamanda o anı yaşar. Sufi için kullanılan vaktin çocuğu terimi bundan dolayıdır. Anla birlik olmak demek özne, nesne, ben, sen, geçmiş, gelecek ikileminin yitirilmesi anlamına gelir. Anla birlik fikri, rasyonel zihni alt üst ederek psikolojik ve fizyolojik kanunları akıl yürütmenin tamamına meydan okur. Bu durum korkutucu bir teşebbüs olduğu gibi içinde özgürleştirdiği bir töz de taşır. Rıza öylesine ulaşan insanlar için nimetler ile sıkıntılar arasında fark yoktur. Çünkü bunların hepsi aynı kaynaktan gelmektedir. Sabır ve tevekküllü tamamlayan rıza, ruhsal bir yükseliş olarak aynı zamanda Allah sevgisinin zirvesine tekabül eder. Zira seven, sevdiğinin yaptıklarından hoşlanıp, onları razı olduğu gibi, sevdiğinden gelen acıyı da hissetmez. Örneğin Hazreti Yusuf'a bakan ve onun güzelliği karşısında şaşkınlığa dönen Mısır kadınları ellerini kestikleri halde bunun farkına bile varmamışlardır. İyi sözler, iyi davranışlar, iyi ahlak ve bilgi, ilahi kemal vasıfları kendinde gerçekleştirmek insanın kamilinin en dikkat çekici özellikleridir. Buna ilave olarak korku, temahkarlık, saldırganlık ve cinsel dürtülerden dünyevi veya şartlanmış benlikten, geçmiş ve gelecekten kurtulmak, tabiatın ekolojik düzeni ve hayatın görünmez ritmiyle ilişkiyi keşfetmek, ümit, korku, neşe, vecd, güven ve kesinlik gibi yoğun duygusal ve ruhsal haller, ikililikten kurtularak varoluşsal birliği, aşkı veya gerçekliği yakalamak, insanı kamilin diğer özellikleri arasındadır. Ayrım sonu, sayfa 216.